bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Bitmeyen Gece Mithat Enç Tek Işık Matbaası Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Evrenin tüm karanlığı tek mum ışığını bile köreltemez. Mithat Enç 1909 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Dedesi Mehmet Mazlum Efendi kentin önde gelen avukatlarından, babası Emin Mazlum Enç ise tanınmış iş adamlarındandı. Annesi Zeliha Hanım kent belediye reisi Lütfü Güceyli'nin büyük kızıydı. Antep Savaşı yüzünden kesintiye uğrayan ilk öğretimi 1923'te bitirmiş. Orta öğretim için İstanbul Erkek Lisesi'ne yatılı olarak girmiştir. 1929 yılında lise öğrenimini tamamlayıp İstanbul Darülfünun'u Hukuk Fakültesi'ne yazılmıştır. Birinci sınıfın sonunda sınavlara hazırlanırken gözlerinden hastalanmış ve öğrenimini bırakmak zorunda kalmıştır. 3 yıldan fazla İstanbul ve Viyana sağlık kurumlarında şifa aradıktan sonra sakatlığını kabullenmek zorunda kalmıştır. İkinci kez Viyana'dayken Viyana Yüksek Pedagoji Enstitüsü'nde özürlü çocukların eğitimi konusunda yeniden öğrenimine başlamış, 2 yıl sonra da Sağlık Bakanlığı'na bırakılan bir burstan yararlanarak öğrenimini sürdürmek için Birleşik Amerika'ya gitmiştir. Kolombiya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 1936'da lisans, 1939'da yüksek lisans diplomasını alarak yurda dönmüştür. 1940 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Gazi Eğitim Enstitüsü'ne marazi ruhiyat okutmak üzere atanmıştır. 1950'de özürlü çocuklar için okul açmakla görevlendirilmiş, bu arada Ankara Körler Okulu'nun kurucu müdürlüğünü de üstlenmiştir. 1952 yılında bu alana personel yetiştirmek için Gazi Eğitim'de özel eğitim bölümünü kurmuş ve 3 yıl bölüm başkanlığı yapmıştır. 1956'da bir Ford Vakfı bursundan yararlanarak doktora yapmak üzere Birleşik Amerika'da Illinois Üniversitesi'ne gitmiş ve 1956'da çalışmasını tamamlayarak ülkeye dönmüştür. 1958-1960 arasında Gazi Eğitim'deki görevine ek olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki tasarlanan eğitim fakültesinin kurucu dekanlığına atanmış, 2 yıl süreyle orada çalışmıştır. 1960'da Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine tayin edilmiş, Gazi Eğitim'deki görevini de sürdürmüştür. 1965'te Ankara Üniversitesi'nde kurulan eğitim fakültesine nakletmiş ve orada özel eğitim bölümünü kurarak 1977'de emekli oluncaya dek başkanlığını yapmıştır. Bunların dışında çeşitli tarihlerde ek görevle Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Sosyal Hizmetler Akademisi, Hacettepe Üniversitesi gibi kurumlarda öğretim üyeliği yapmıştır. Doçent Doktor Mithat Enç, 1942 yılında İngilizce öğretmeni olan Bayan Sabahat Enç ile evlenmiştir. Büyüğü kız, küçüğü erkek iki çocukları, ikisi kız, birisi erkek, 3 torunları bulunmaktadır. Doktor Enç ayrıca Türkiye Sakatlar Milli Komisyonu'nun hizmet şildi ile de ödüllenmiştir. Yıllarca özürlülere ilişkin çeşitli uluslararası kurumların kongre ve toplantılarında da ülkemizi temsil etmiştir. Yazarın telif ve çeviri 15 eseri, gazete ve dergilerde çıkmış birçok makaleleri bulunmaktadır. Ön söz. Yaşam övgümü yazmayı yıllardır düşünürüm. Düşünmekle de kalmadım. Çalışma masamın gözleri bu konudaki düşüklerle dolu. Bazısı ön sözden öteye büyümeyi başaramamış, bazıları ise doğum sancısının çeşitli aşamalarında istenmeyen dönütler gibi buruşup kalmış. Şimdiye kadar sonuçlandırılamayan bu girişimlerin nedenini araştırmaktan bazen kendimi alamıyorum. Bu konuda bir iç çatışmasının sıkıntısı içinde olduğum ortada. Sanırım bu çatışmanın iki temel nedeni var. Birisi yaşam övgüsü yazmanın olağanüstü işler başaran büyük kişilerin bir imtiyazı olduğu kanısı. Çoğunlukla bu tür kişiler dünyanın ilgi ve alkışlarını sürdüremeyecekleri tükenmişlik dönemine girince kaleme sarılırlar. Bu tutkunun kişisel nedenleri değişik olabilir. Bazısı belki bir kez daha kendini duyurabilmeyi istemektedir. Başardıklarının öneminin küçümsenmesi tasasını gidermek isteyenler de olabilir. Fakat tümünün ortak yanı unutulmaması gereken kişiler olduklarını bir kez daha elleriyle belgelemektir sanırım. Bu nedenle olsa gerek böyle bir işe koyulmak için makine başına her oturuşumda içime bir tür utanma duygusu yayılıvermektedir. Kendimi olduğumdan çok daha büyük ve önemli görmek gibi bir hayale mi kaptırıyorum? Böyle bir Don Kişot'luğa kalkışmış olma korkusu elimi bağlıyor. Çünkü her gün benzerlerinin yüz binlercesi doğan ve ölen atsız ortalama insan yığın içinde bir damla olduğumu kestirecek kadar gerçekçiyim. Elimi bağlayıp esinlenme kaynaklarımı körelten ikinci nedense yaşam övgülerinin gerçeklerle olan ilişkisi konusundaki kuşkularım. Bu tür girişimleri bir yazar plastik cerrahiye ya da güzelleştirme kurumlarına tutkunluğa benzetiyor. Ne kadar başarılı ve önemli kişi olursa olsun insanın kendini olduğu gibi kamuoyu önünde sergilemesi olanaksız. Sanırım hemen herkes başkalarının karşısına çıkarken aynayı önüne alıp kendine çeki düzen vermeye koyulur. Hepimizin içinde tecrübeli işportacı kurnazlığı var. Kendimizi piyasaya sürerken gösterişi yüzükleri öne dizip ham ve ezikleri onların arkasına gizlemeye özeniriz. Bu tür bir girişimin ürünü ise yaşam övgüsünden çok aldatmacaya benzer. Sonra farkında olmadan belleğimizin bize oynayacağı oyunlar da var. Yaşadıklarımızın hiçbir değişikliğe uğramadan belleğin raflarında dizi dizi bilinçten davet beklediği söylenemez. Onların acı veren, hoşa gitmeyen ve işimize de gelmeyen yanları üstünde belleğimiz türlü oyunlara girişir. Pilavlık pirinç ayıklarcasına onları temizleyip bilinçaltının görünmeyecek yerlerine tıkamak onun marifetidir. Eline fırça ve çekici alarak anılarımızın çürük çarık ve çarpık yanlarını tamir ve badana yaparak göz alıcı duruma getirmek de onun görevi. Bu yüzden anımsadıklarımız gerçekten yaşadıklarımız olmaktan çok yaşamış olmayı dilediklerimizin biçimine sokulur. Bütün bu tasa ve çekingenliklere rağmen beni bu işi başarmaya zorlayan bir neden de var. İstemeden ve elimde olmadan hiç beklemediğim bir yaşam yoluna zorlandım. Tıpkı fırtınada batan bir tekneden canını kurtarıp günlerce azgın dalgalar, kavurucu güneş, açlık ve susuzlukla boğuştuktan sonra canını kurtarabilen kazazedelerin serüveni gibi bir şey. Tek ayrıcalığı günlerce sürüp güvenli bir kumsalda sona ermeyişi. Bu çalkantı bugüne değin yarım yüzyıl sürüp gitti, sonu da ancak benim sonum olabilecek. Böyle bir fırtınaya yakasını kaptıran tek kişi de değilim. Yeryüzünde yüz binlerce benzerim var. Yaşam boyunca binlercesini ilk elden tanıdım. Birçokları bu felaketle her şeyin bittiği, işe yarayabilecek hiçbir şeyleri kalmadığı kanısı ile neredeyse bitkisel bir hayat sürdürüyorlar. Gene binlercesi ancak avuçlarına konacak sadakalarla varlıklarını sürdürebileceklerine inanıyor. İşlerinden zaman zaman sakatlık zincirini koparıp yeteneklerini sergileyebilenler de çıkıyor. Olumlu ya da olumsuz, durumlarının tek sorumlusu da kendileri değil. Onları körlüklerinden daha çok yaşadıkları çevrenin inanç ve tutumları köreltiyor. Bu iki güçlü engel ortasında Tanrı bağışı nice yeteneklerin kuruyup yok olduğu ortada. Yazmaya beni zorlayan işte bu insanlarla onların yakınları ve geniş anlamda toplum. Görmeden yaşayabilme sanatında kişisel yaşamın bunlara bir esinlik kaynağı olabilirse yazmaya değer sanırım. Buysa değindiğim tasa ve çekingenlerin yaratabileceği yanılgı ve çarpışmaları da boş görmeyi sağlar sanırım. Bu girişimin kişisel bir çıkar yönü de olduğunu itiraf zorundayım. Yaşamları tedirginliğe uğrayanlar ya konu komşuya içlerini dökerek ferahlamaya çalışır ya da bir ruh bilimcinin divanına uzanarak sıkıntılarını onun kucağına boşaltır. Böylece benliği ile barış sağlamaya çabalar. Anılarımı kağıt üstüne dökmek tatlı ve acı yanları ile benim için bir boşalma fırsatı sağlıyor. Bununla okuyucuların kucağına ağlayıp ferahlamak istediğimi söylemek değil amacım. Başkalarının acıma duygusunu ayaklandırarak rahatlamak ancak kendine acıyanlara özgüdür. Benim isteğimse başka bir şey. Aralıksız günlük yaşamın akışı içinde insan başından geçenleri şöyle bir değerlendirip muhasebesini yapma olanağını da pek bulamıyor. Böylece hayat ev hanımlarının elim deyince çitir dikerim diye doldurduğu aşınmış giysi torbasına dönüşebiliyor. İşte bu girişimdeki kişisel amacım yıldan yıla şişip kabaran bu sökük ve yırtıklar yığınını düzene koyup raf ve çekmecelere dizilebilecek duruma getirebilmek. Böylece belki ben de içimdeki yaşam kargacasını bir düzene sokup sorumluluğunu yerine getiren ev hanımlarının mutluluğuna erişebilirim. 30 Ağustos 1979 Yalova. 1. Bölüm. Gün batarken. Nedense insan akşamı bulmadan öğleye ne yediğini unutur da yıllar öncesi yaşanan bazı anılar renk ve canlılıklarından fazla bir şey kaybetmez. 3-4 yaşında dedemin eski gazetelerden yapıp başıma geçirdiği külah karşısındaki sırıtışı, annemin tepinmelerimize pes edip kışlık sucuk ve samsa sandığının kilidini çevirirken çıkan tıngırtılar, güvercin yavrularını yoklamaktan inerken ikinci kat penceresinden selamlık avlusuna düşüp bayılışım daha dün olmuş gibi gelir bana. İstanbul'daki o Mayıs ortası günü de böyledir işte. Türbedeki Mahmudiye Oteli'nin açık mavi badanalı odasında yeri belirsiz bir baş ağrısıyla uyanmıştım o sabah. Celal zihni telaşla ilk derse yetişmek için hazırlanıyordu. Başucumuzdaki pencerelerin yanında asılı sırı dökülmüş aynanın önünde sakalını kazıyan Celal ikide bir tıraş fırçasındaki köpükleri burnuma, yanaklarıma sıvaştırıp sataşıyordu. Hadi ulan, ilk dersin medeni olduğunu unuttun galiba. Bense bir önceki gece içkinin dozunu kaçırmışçasına ezik ve isteksizdim. Yatakta gerinerek uzuyor, bir yandan ötekine dönerek kendimi tartıyordum. Oysa yaklaşan sınavların korkusu ile akşam yemeğini bile zeytin, pastırmayla odada geçiştirmiştik. Ortadaki yuvarlak masanın üstündeki kitap ve not defterleri sergisi, izmaritlerin höyüklendiği tablo kanıttı buna. Yorganımı üstümden atıp ayağımdan çekmenin yarar sağlamadığını görünce kitaplarını koltuklayıp çıkıp gitmişlerdi. Bir süre daha karın üstü, sağıma soluma yatıp yeniden dalmayı ve baş ağrısını üstümdeki izikli unutmayı denedim. Ama boşuna. Gözümü ilk açtığım zaman belli belirsiz ayırt edebildiğim ağrı sanki uyku sersemliği daldıkça güçleniyordu. Beynimin belli bir yerinde değildi bu ağrı. Sanki görünmeyen bir el kafa tasımdaki bu sünger parçasını avucunda sıkıp sıkıp gevşetiyordu. Yatağa kapanıp onu dinleyecek yerde ayaklanırsam belki unuturum hafifler diye umdum. Yorganı fırlatıp gözlerim kapalı ayak parmaklarımla terliklerimi araştırmaya koyuldum. Bulduramayınca önce yatağın önüne sonra da Mayıs güneşinin ışıl ışıl doldurduğu odaya bir göz attım. Tuhaf, kendine öz bir güzelliği vardı bu eski perişan otel odasının. Kış sömestri tatilinden dönünce Celal'le birlikte oturduğumuz kum kapıdaki Mime, Makrina pansiyonunun geniş cumbalı odasını başkasının tuttuğunu öğrenmiştik. Ama kabahat bizimdi. 16 lira oda kirası cebimize kalsın diye giderken Şubat aylığını ödememiştik. Oysa her şeyiyle ne kadar hoştu orası. Makrina'nın dul kızı her gün temizliğini yapar, Fransızca dergilerimizden seçtiği iştaha gıdıklayan kadın, kız resimlerini konsülün üstündeki aynanın önüne dayardı. Kim bilir, belki de bu uyaranlarla gözlerimizi karartıp bıyıklı, ablak suratına tutulacağımızı umardı. Oysa iki yanımız ve karşıdaki Rum evlerinin pencerelerinden kalkım salkım kız ve kadın günün her saatinde cıvıldaşıp dururdu. Bizi gayrete getirmek için dergi fotoğraflarına pek gerek de yoktu. Böyle ortada kalıp da hemen iyi bir yerde bulamadığımız için geçicilik niyetiyle yerleşmiştik. Mahmudiye Oteli'ne üçümüz birden. Aradan iki ayı aşkın bir süre geçtiği halde de gerçek bir girişim yapamamıştık. Koridorları daima keskin kenef kokan bu otel bozuntusundan ayrılamayışımızın nedeni herhalde odamızın dile getirilmesi zor güzelliğiydi. Yapının köşe odalarından birisiydi bu. Batıdaki pencereleri bir han artığının avlusuna, doğudakilerde daracık bir yan sokağa bakardı. O nedenle açık havalarda güneş hiç eksik olmazdı içinden. Badanacısı gerçekten sanatkar birisi olmalıydı. Odayı donatmak için hemen her rengi kullanmıştı. Tavan kaplamaları fıstık yeşili, aralarını kapayan çıtalar pencere, doğramalarsa süt beyazdı. Bu renk çeşitliliği ile de hızını alamamış Celal'in yatağının yanındaki duvara modern resmin iki boyutlu, emsalsiz bir örneğini kondurmuştu. Koyu kahverengi, boyuna yatık bir dikdörtgenin içini bezeyen üç renk şişesi vardı. Alttaki neftiye çalan yeşillik sanırım bir çayırlığı simgeliyordu. Onun üstünde duvar badanasından çok daha koyu bir mavilik uzanıyordu. Bunun ötesindeki daha açık yeşillikten yer yer kahverengi kazıklar yükseliyordu. Bunların tepelerine de başka bir tonda yeşil bulutlar oturtmuştu. Son çizgi ise gene koyu maviydi. Birinci mavilik şırıl şırıl akan bir dere olmalıydı. Çünkü üzerinde her dört rengi kaynaştırdığı kuşa benzeyen lekeler yüzüyordu. İkinci mavilik ise herhalde gök kubbe olmalıydı. Alçak gönüllülükten olsa gerek, bu yerli Picasso eserinin hiçbir yerine imzasını kondurmamıştı. Her sabah gözümüzü açar açmaz bu sanat harikası gülümser dururdu bana. Celal'in pirinç topuzları yok olmuş, yorganı ayak ucunda öbekli perişan yatağına kızgın kızgın bakıyordu sanki. Davranıp duvardaki ihtiyar aynanın önüne dikildim. Sol gözümün kuyruğundan göz bebeği yönüne doğru kırmızı bir damar uzuyordu. Fersiz çıplak tavan ampulünün altında bir gece önce saatlerce kitap sayfası çevirmekten olmuştur diye düşündüm. Ayna karşısında bakışlarım suratımın sağ yanına takıldıkça nedense içimi hep bir burukluk kapsar. Sanırım bunun bir nedeni gözümün altında yanak kemiğinin ortasındaki Antep çıbanı iziydi. Sol yanağım gibi renk tutamadığından sanki iki ayrı kişiye öz, iki yarımlık surat birbirine yapıştırılmış gibi gelirdi bana. Başka bir nedense sağ gözüme ilişkin şaşılık anılarıydı. 14'üne kadar hep dışa kaymış gibi bakardı. İlkokula başlamadan önce Amerikan hastanesinin Ermeni gözcüsü ikisini aynı yöne baktırma girişiminde bulunmuştu ya, nedense dikiş tutturamamıştı. Belki de ameliyat masasında çişim geldi bırakın diye debelenmem sebep olmuştu buna. 6 yıllık ilkokul süresince de şaşkolozlu takma adım. İstanbul'da okumaya geldiğim ilk yılın sonunda Eftal Hastanesi'nde başarıyla ikisi de aynı yöne bakacak duruma gelmişti ya, şaşkaloz adı ortaokul boyunca da yakamı bırakmamıştı. Sorun yalnız bu da değildi. Küçükken feri sönük bu gözü, Tanrı'nın sadece simetri endişesiyle yarattığını sanırdım. Çünkü soldakini kapayınca tüm dünya yoğun bir sis örtüsü altında biçim ve renkten yoksun duruma girerdi. Dere köylerinde sabahtan akşama kadar sular içinde ve güneş altında yanıp kavrulduktan sonra sol gözüm konjüktivite olmuştu. Bizde aşçılık da yapan kapı komşumuz Nusya Bacı günlerce yatırıp çapaklarını silip arıtmış, sonra da göz otu koyup yumurta akıyla sıvayarak sarıp sarmalamıştı. İşte o günlerde büyükler sağ gözümün pek işe yaramadığını fark edip Ermeni doktora başvurmuşlardı. Aynanın önündeki portakal sandığından uydurma masanın üstünde, suyunda Celal'in sakal artıkları yüzüşen tıraş tasını, köpükleri sönmüş fırça ile öteki temizlik araçlarını yüklenip kenefin yolunu tuttum. Tıraş olur, suratıma birkaç avuç soğuk su çarpınca açılırım sanıyordum. Otelin müdür, katip ve orta hizmetlerini yapan Topal Ahmet henüz üst kattan inmemişti. Bu nedenle koridorun sonundaki 100 numaradan genzi yakan bir sidik kokusu her yana yayılıyordu. Ama otelin bekar belediye memurları ve üniversite öğrencilerinden oluşan müşteri kalabalığı çekilip gitmiş, her taraf yoğun bir sessizliğe gömülmüştü. Elden geldiğince nefesimi tutarak işimi bitirdim. Tası çalkalayıp taze su doldurdum, hızlı adımlarla odaya döndüm. Tıraş fırçasıyla yüzümü köpürtürken aşağıdaki han avlusuna bir göz attım. Yoksul ailelerin oda oda kiraladığı bir handa göçüp bu yapı arttığında sanki herkes bahar temizliğine girişmiş gibiydi. Sapından ötesi aşınıp yok alan bir süpürgeyle perişan kılıklı bir kadın tozu dumana katarak kapısının önünü süpürüyordu. Bir başkası az ötede yanları lime lime bir hasır parçasından elindeki değnekle toz bulutları kaldırıyordu. Bir başkası ise çamaşırdan çok silgi bezlerine benzeyen pırtıları ipe asıyordu. Her boydan yarı çıplak çocuklar avlunun orasında burasında toplanan su birikintileri içinde mutlu ördek yavruları gibi haykırışarak çırpınıyorlardı. Ancak bütün bu yoksulluk ortamında Mayıs güneşinin yarattığı aydınlık bir yaşam coşkusu esiyordu. Çabucak giyinip koltuğuma birkaç kitap sıkıştırdım. Beyazıt meydanındaki küllüğün yolunu tuttum. Kahveye dönen köşedeki simitçiden iki simit aldım. Kahve bahçesi boş gibiydi. Güneş gören bir masaya çöktüm. Garson Hakkı, siftah bismillah diye tepeme dikildi. Çayımı beklerken etrafa bir göz attım. Solgun yüzü, sıska bir kayyum caminin yan kapısını süpürüyordu. Süpürgesi yaklaştıkça çevresindeki güvercin öbekleri hafifçe kanatlanıyor, birkaç adım ötesine konuyordu. Emin Efendi, lokantasının mutfak penceresi altında bir yığın, kaburgaları fırlamış aç kedimi yavlayıp yalanıyordu. Kaldırım boyundaki masalardan birkaçında emekli görünümlü birkaç müşteri sabah nargilelerini nefesleyip gazeteleriyle cebelleşiyordu. Karşıdaki tramvay durağında günün modası gereğince kemerlerini göğüslerinin altından sıkmış, koltuğu kitaplı birkaç kız öğrenci taşıt bekliyordu. Açılış gününden sonra su yüzü görmemiş görkemli meydan havuzunun içinde bahar güneşiyle yeniden kuruyup çekişmiş geçen yılın kuru çınar yaprakları uçuşuyordu. Üniversite girişinin karşısındaki ulu çınarın henüz yaz boyutlarına erişememiş körpe yaprakları nazlı nazlı sallanıyordu. Altında tüneyen birkaç boyacı seyrek sepenek geçenleri gördükçe fırçalarıyla sandıklarını tıkırdatıp boyarız diye haykırıyorlardı. Arada bir Fatih ya da Aksaray seferinden dönen tramvayların tekerlek gıcırtılarına çanları karışıyor, dönemeçlerde elektrik tellerinin fışkıran şerarelerin açık mavi pırıltısı yanıp sönüyordu. Her şeye rağmen günün bu saatinde meydan gece uykusunun yarı mahmurluğundan kurtulamamış gibiydi. Çay ve simitlerimi bitirince dersten kaçmanın kefaretini ödemek istiyormuşçasına medeniye kitabını önüme açtım. Dikkatimi aile miras hukukuna bağlamaya uğraştım. Fakat bahar güneşinde cilveleriyle dikkati dağıtan güzel bir kız çeldiriciliği vardı. Bakışlarımı satırlarda birkaç dakikadan öteye tutamıyor, gözlerim ikide birde masanın altında telaşla gidip gelen karınca dizelerimde karşıdaki sandalyenin arkalığında baygın güneşlenen sineklere dalıp gidiyordu. Üniversite girişi de henüz bomboştu. Yeni kuşağı yetiştirmekten sorumlu olanlar ne aklı uyup da damarlarda kanın hızlanıp kafayı söze dökülemez özlemlerin karıştırdığı bu ayları sınav hazırlık süresi diye seçmişti. Poyraz'ın ilikleri işleyip herkesi kabuk ve kovuğuna zorladığı günler torbaya mı girmişti? O günlerde sıcak bir odada burnunu kitaplara gömüp içindekileri yalayıp yutmak ne kadar kolay olurdu. 12 yıldır sınav ve okul derdi yüzünden şu baharın tadını doyasıya alamamıştık. Kaçamak yapabildiğimiz günlerde de suç, günah duygusu bulandırırdı doygunluğumuzu. Küllüğün güvercin sesleri, miyavlamalar ve sinek vızıltıları ortasındaki sessizliğinde yalnız kalış, beni gevşeteceğine tedirginlik veriyordu içime. Herkesten ayrı ve aykırı olmak şu ılık şurup gibi havanın tadını çıkarıp mutluluk duyabilmeyi engelliyordu. İkide bir de saatime göz atıyor, 12'yi bulup öğrencilerin girişten meydana doğru yayılmalarını sabırsızlıkla bekliyordum. Kitap satırları, karınca dizileri, karşı durakta birikip araçların yutup temizlediği insan öbekleri arasında gidip gelerek azat saatini getirebildim. Üniversitede öğle üzeri son ders zili çalınca yapı kapısından anıtsal çıkışa doğru bir insan selidir boşalır. Hocalar ve sıfırı henüz tüketmeyen öğrenci öbekleri Beyazıt Camii önünden Emin Efendi'ye doğru akar. Daha yoğun bir kalabalıkta meydan karşısındaki kaldırım boyunca Aksaray durağı çevresinde dizilen ahçı ve köftecilerin yolunu tutar. Buralarda karın hem ucuza doyar hem de son liraları cepte tutmak isteyenler için Abdullah Efendi'nin boş defterleri imdada yetişir. Akıntının meydana doğru yayılmaya başladığını görünce tutsaklıktan kurtulmuşçasına ferahladım. Çok geçmeden oda arkadaşlarım da bir öbek ortasında gözüktüler. Daha ay ortasında olduğumuzdan hepimizin 66 kuruş basıp Emin Efendi de etlisi tatlısıyla karnımızı doyuracak gücü vardı. Kış boyunca raporlu yatan mermer bahçe masaları da yerleştirilip takımlarla donatılmıştı. Yemekleri avurtlarken şair Hamdi Ali bir öneride bulundu. Yemekten sonra Emin önünden tramvaya atlayıp bebek kıyılarındaki gazinolardan birinde ders çalışalım diyordu. Herhalde boğaz baharından esinlenip birkaç mısra avlamak istiyordu. Teklifteki aldatmacılığı bile bile herkes katıldı buna. Girdiğimiz ufacık gazinonun mantarlaşıp kararmış taht iskelesinde örtüsüz 4-5 masa serpiştirilmişti. Birer ikişer bunların başına çöktük. Ben korkuluğa bitişik olanı seçtim. Küllükte ancak birkaç sayfasını çevirebildiğim hukuku medeniyeyi gene önüme açtım. Hepimiz sınava hazırlanma niyetimizin kesin olduğunu kanıtlamak istiyormuşçasına gevezeliğe dalmadan burunlarımızı kitaplara gömmüştük. İyi niyetim ancak yarım saat dayanabildi. Sabah beri sürüp giden yeri belirsiz baş ağrısı güçleniyor, sol gözüm yanıp sulanıyor gibi geldi bana. Dirseğimi korkuluğa dayayıp öğle sonu güneşinde suların dibinde zikredercesine oynaşan çakıllara daldım. İleriden bir istavrit eve geç kalan çocuklar gibi kuyruğunu telaş iki yana sallayarak iskelenin altında kayboldu. Koyun ağzındaki adacığın üstüne yığılan şirketin hayriye vapurlarının kömür yığını çirkin bir tepe oluşturuyordu. Fenerin açığında birkaç kayık balık tutuyor, arada bir çekilen çaparilerinin oltalarında kıvranıp çırpınan balıklar gün ışığında pırıl pırıl yanıyordu. Tepelerinde daireler çizerek haykırışan martı kümesinden orada birisi kanatlarını kısarak sulara doğru dalıyor, oltadan kurtulabilenleri ele geçirmeye uğraşıyordu. Karşı kıyılar hafif bir sis örtüsüyle bulanmış gibi geldi bana. Ama bu bulanıklık yalıların sulara yansıyan gölgelerinin oynaşmalarını, yamaçlardaki koruların her tondan yeşilinin durgun denize benzeyen ürperişini kapatamıyordu. 7 yıl önce bu kenti okumaya ilk geldiğim günden beri tutulmuştum bu salara. Ozan ve müzikçilerimizin her köşesine başka bir ezgi ya da şarkı dizmekten kendilerini alamayışları boşuna değildi. Kıyısında bir yere ilişip günün her saatinde başka renklere ve biçimlere bürünen bu cilveli güzele gönül kaptırmamak olanaksızdı. Niyetimizin ciddiliğini bozar gibi gelen bu duygulardan sanki utanıp başımı yeniden sahifelere gömmeye kalktım. Fakat çabam boşunaydı. Ya hani meli gül kokularına bulanmış bahar havası başıma vurup kanımı hızlandırmıştı ya da gerçekten bakışlarımı satırlara dikince başımdaki ağrı güçlenip gözlerim yanmaya başlıyordu. Bunun o zaman sihirli dünya güzeliyle bir tür vedalaşma olduğunu nereden bilebilirdim? Bilmem çalışmaya özenmek ne kadar sürebildi. Sanırım herkes de benim gibi bir sıkıntı içindeydi. Kıyıdan Emirgan'a kadar yürüyüp vapurla köprüye dönme önerisi çekici geldi hepimize. Kitapları koltuklayıp yola koyulduk. O yıllarda Boğaz'ın her semti, kimliği ve kişiliği kendine öz bağımsız köylerdi. İskele başı çevresinde fırın, kasap, zerzevatçı, köy meyhanesi sıralanır, kaldırım boylarında talika arabalarının uykulu, sıska beygirleri müşteri bekler dururdu. Onların